Ayrım 28. Kadınlar Dekameronu. Julia Woznesenskaya. Sayfa 307. 10. gün. Mutluluk üzerine. 1. öykü. Biyolog Larissa bir bardak buz gibi gazozun kendisi için nasıl mutluluk sembolü olduğunu anlatıyor. Benim için çocukluğumda cumartesi günleri haftanın en sevimsiz günüydü. Çünkü her cumartesi annemle birlikte Moyarov sokağının Griboyedov kanalı köşesindeki hamama giderdik. Oradaki insan kalabalığına katılır, kuyruğa girer ve sanki bir tabut peşinde yürür gibi caddeden avluya, oradan da merdivenle ikinci kata, kadınlar kısmının olduğu yere kadar ağır ağır ilerlerdik. Orada vestiyerden numaralanmış bir tenekeye takılı dolap anahtarını alır, soyunur ve elbiselerimizi oradaki asker dolaplarına tıkardık. Sadece buraya kadarki işlem 3 saat kadar sürerdi. Kalabalığın o günkü durumuna bağlıydı bu süre. Nihayet yıkanmaya başladığımızda annem de ben de yorgunluktan öyle bitkin hale gelirdik ki birbirimizle bir kelime bile konuşamazdık. Annem özenle benim saçlarımı yıkar, o zamanlar uzun örgülerim vardı ve küvette hiç saç kalmamasına dikkat ederdi. Her taraf pislik içindeydi zaten ve sonra sırtımı sabunlardı. Geri kalanını kendim tamamlardım. Tepeden tırnağa kadar temizlenip duşumuzu aldıktan sonra taş bir sıranın üzerine oturur ve dinlenirdik. Ayaklarımı soğuk suyun içinde hem oynatır hem de etrafa göz gezdirerek çevremdeki insanları seyrederdim. Bir kısım ev ödevimi orada yaptığım zamanlar da olurdu. Böylece pazar günlerine fazla işim kalmazdı. Bir keresinde Lenin üzerine bir şiir ezberlememiz gerekiyordu. Konu şöyleydi: eğer Lenin hala hayatta olursa ne yapardı? Lenin bizi kucağına alırdı, güzel bir gülüşle yüzü aydınlanırdı ve sorardı, hayatınızdan memnun musunuz? Evet dedecik, biz dünyanın en mutlu çocuklarıyız. Satırları okuyup ezberlemeye çalışıyor, bu arada bakışlarım da bütün vücudu mavi dövmelerle kaplı, sempatik genç bir kadına takılıyordu. Sırtındaki motifler arasında bir de yelkenli, üzerine yılan sarılı bir çıpa ve bir sürü değişik slogan vardı. Birdenbire kadın bana doğru döndü ve sağ göğsünde Lenin bana gülümseyiverdi. Sol göğsünde ise şunlar yazılıydı: hayatta mutluluk yoktur. Bu slogan son derece cesur buldum. Çünkü Allah bilir ya cumartesi günlerindeki bu sonsuz yıkanmalar asla mutluluk değildi ve bu işlemlere hiç tahammül edemiyordum. Lenin'in resmi çok hoşuma gitmişti. Bu dövmeli kadın da beni çok cezbetmişti. Güzeldi ve parktaki alçı sporcu heykelindeki gibi sıkı ve dik göğüsleri vardı. Beni rahatsız eden sadece yazıdaki yanlışlıktı ve ben de bilinçli bir talebe olarak onunla bu nedenle konuşmamazlık edemezdim. Teyze, sol göğsünüzdeki yazıda bir yanlışlık var. Yoktur, H ile yazılır, K ile değil dedim. Ne fark eder ki diye gülerek yanıtladı beni. Öyle veya böyle yazılmış, mutluluk yoktur. Annem yavaşça kolumdan çekti, yabancılarla konuşmamam gerekiyordu. Kadına şöyle bir baktı ve dehşetle fısıldadı: sakın konuşayım deme, aptal şey, haydutun teki bu kadın, kampta yatmış biri. Annemin ne demek istediğini sonraları ancak anladım. O zamanlar onu dinledim, susup şiirimi ezberledim. Ama dövmeli vücutlu kadına göz atmaktan da kendimi alamıyor, ben de kendimi böyle boyatsam ne olurdu acaba diye düşünüyordum. Göğsündeki Lenin dedeciğin resmi çok hoşuma gitmişti. Kısa süre sonra işkencemiz bitti. Gardıroba gittik, giyindik. Sonra annem beni gazoz satılan büfeye götürdü. Beni çektiğim bu azaptan kurtaracak mutlu an iyice yakındı artık. Annem önce kendisi ve benim için sade gazoz satın aldı. Sonra da bana bir bardak meyvelisinden. Meyvelilerden seçim hakkım vardı: vişneli, çilekli veya böğürtlenli. Bardağı dudaklarıma götürdüm. Meyvesini kokladım ve minicik tatlı taze köpücükler suratıma sıçradı. İşte mutluluk buydu. Büyüdüm, eğitimimi bitirdim. İyi ve kötü olaylar yaşadım. Başarı ve başarısızlığı tanıdım. Ve kötü bir dönemi mutlulukla atlattığım her seferinde veya önemli zor bir işi bitirdiğimde kendi kendime şöyle dedim: şimdi bir bardak sade, bir bardak da meyveli gazoz hak ettin. Ve bunu söylerken de sık sık vücudu dövmeli o kadını hatırlar. Ve yıllar geçince meme üzerindeki Lenin yüzü acaba ne oldu ve o gülüşünden geride ne kaldı diye düşünürüm. Muhakkak Lenin'in de yüz hatları üzüntüyle çarpılmıştır. Aynı şekilde hayatta mutluluk yoktur sloganının harfleri de. Ve biliyor musunuz, burada bu hastanede çocuğumu ilk kez kucağıma aldığımda yüzümde o bildiğim taze gıdıklanmayı hissettim ve böğürtlen kokusunu aldım. İşte benim acılarla kazandığım mutluluğumun simgesi de bu. Size anlatmak istediğim buydu. Ve şimdi sıra Sina'da. Sina, bu kadar dolaşıp durdun. Gerçekten mutlu bir insana rastlamadın mı? Sina düşüncelere dalmış susuyordu. Birdenbire gülmeye başladı. İnsan hapishanede veya çalışma kamplarında bile mutlu olabilir. Bir kere biz kadınlar barakamızda bir ay boyunca mutlu olduk. Bir mucize, bir kedi yavrusunu dikenli teller arasından bize yasak bölgeye kadar getirmişti. Biz bu güzel tatlı kediyi barakaya aldık ve ona sahip olmaktan büyük mutluluk duyduk. Ona "Vaska, gardiyanlar geliyor" deyince hızla sobanın üstüne fırlıyor ve etraf sakinleşene kadar en dip köşede saklanıyordu. Sonra Vaska'yı yakaladılar. Dışarı kaçmıştı bir gün. Askerler ateş edip öldürdüler onu. Kaçmaya çalışan tutuklu öldürüldü diye güldü onu vuran asker. Bu insana özel bir izin kazandırır. Sabit bir yeri olmayan, oradan oraya gidip gelen evsiz barksız insanlar da mutluluğu tanırlar. Şimdi size yaşlı bir kadından bahsedeceğim. Bu bir sokak insanıydı ve tek mutluluğu kocasıydı. Senelerce bu mutluluk için devlete karşı büyük bir mücadele verdi bu kadın. İkinci öykü. Sina, şimdinin Filomeno ve Baukis'i olan yaşlı bir çifti anlatıyor. Bir keresinde beni Lov'da trenden indirip toplama kampına tıktılar. Yakalanan insanları burada ayıklıyorlardı. Bazıları tekrar serbest bırakılıyor, bazıları mahkemeye çıkarılıp içeri atılıyordu. Diğer bazıları ise de tamamen sahneden kayboluyordu. Ben orada oturup benim başıma neler geleceğini düşünüyordum. Çingeneler, hırsızlar, evsiz barksızlar, benim gibi kimlik kağıtları olmayan bir sürü serseri arasında gözüme yaşlı bir kadın çarptı. Bütün gün tahta kerevetinde oturup dua ediyordu. Bizlerle bir kelime bile konuşmuyor ama her gece gözyaşları içinde gardiyana yalvarıyordu. Ne olur bırakın onu göreyim, bir kerecik olsun dedeye bir göz atayım. Ne olur yalvarırım. O kadar çok ağlayıp yalvarıyor ki en sonunda gardiyan razı olup bembeyaz saçlı iki büklüm bir ihtiyar getiriyordu. Benim dedecim daha burada. Onu buradan göndermediler. Tanrı bizi yarın da ayırmasın. Ah ne mutluluk, ne mutluluk diyordu yaşlı kadın. Ve sakince yatıp uyuyordu. Bizim bunlara verdiğimiz adlarla dede ve nene sessiz zararsız insanlardı. Zamanla yaşlı kadının güvenini kazandık ve o da bize öyküsünü anlattı. Moskova'nın dış mahallelerindeki kulübelerinde oturuyorlardı. Eski kolhoz işçileri oldukları için emekli maaşları yoktu. O zamanlar öyleydi. Dedecik ikonalar yapıp boyuyor, nenecik de bunları pazara götürüp gizlice satıyordu. Böylece yaşamlarını devam ettiriyorlardı. Bir gün o bölgede yeni binalar inşa edilmeye başlandı. Herkes yeni dairelere sahip oldu. Sadece bu iki ihtiyar olamadı. Gelirleri olmadığı için kirayı ödeyemiyorlardı. Onları huzur evine koydular. Ama neneyi kadınlar, dedeyi de erkekler binasına. Kimse bu iki insanın bir ömür boyunca beraber yaşadığını ve iki yaşlı ağaç gibi olduklarını göz önüne almadı. Dedecik üzüntüden hasta oldu ve ölmeye yattı. Neneciğin ise daha kuvveti vardı. Kendi payına düşen ekmekleri ayırdı, kuruttu ve yastık yüzünün içinde sakladı onları. Bir gece bütün bunları alıp huzur evinden dedeciği aramaya çıktı. Bütün Moskova'da dolaştı, aradı. En sonunda onu buldu. "Gel buradan," dedi ona. "Sen bensiz ölürsün." Ve beraberce dilendiler. Kiliselerden sadaka topladılar ve buldukları yerde uyudular. Birazcık para biriktirince de yarı terk edilmiş köylerden birinde bir kulübe kiraladılar. Dedecik tekrar ikonalar hazırladı, nenecik de sattı. Ama kısa bir süre sonra tekrar milislere yakalandılar. Kimlikleri de huzur evinde kalmıştı ya, yine geri götürüldüler. Biri bir yere, diğeri başka yere. Birkaç ay sonra kış en sonunda bitmişti. Nenecik yine dedeciği aramak için yollara düştü ve her şey yeni baştan başladı. Dilendiler, para biriktirdiler ve huzur içinde sonlarını bekleyebilecekleri bir barınak buldular. Ama milis yine onların peşine düştü. Kısa zamanda bu yaşlı çift demiryolu boyundaki milislerce tanındı. Onları haydutlar gibi yakalıyor, yine tutukluyor ve içeri tıkıyorlardı. Yalnız daha akıllanmışlardı. Birbirinden iyice uzaktaki yurtlara koyuyorlardı onları. Ama herhangi bir şekilde bu ikisi yine birbirlerini buluyorlardı. Her zaman da nenecikti dedeciği zor durumdan kurtaran. "Bu bir karabasan," dedi Nelia. "Bugünlerde de hala böyle çaresiz, çıplak fakirlik var mı acaba? Hem de nasıl? Ve bu gizli fakirlik çok daha kötüdür," dedi Natasha. "Bir kere bir kahvede tabaktaki artıkları yiyen yaşlı bir kadın görmüştüm. O kadar aklı başında ve düzgün görünüyordu ki. Bunu neden yaptığını sorduğumda, 'Emekli maaşım yetmiyor yavrum. 20 ruble alıyorum. Bu yaşamak için çok az ve ölmek için de çok fazla,' dedi. Bunun üzerine ona yaşlılar evine gitmesini önerdim ama o bana sadece güldü. Aman Tanrım, şimdi Sina'nın öyküsünü duyduktan sonra ne kadar utanıyorum kendimden." Üçüncü öykü. Mühendis Natasha gençlik aşkı ile yeniden nasıl karşılaştığını ve bu sayede bulutların üzerinde gezebilme yeteneğine sahip olduğunu öğrendiğini anlatıyor. "Çok berbat günler geçiriyordum. İş yerindeki arkadaşlar başka bir arkadaşa karşı çok adice bir şey yapmışlardı. Bu beni o kadar üzmüştü ki bu entrikalar nedeniyle işe bile gitmek istemiyordum. Evde de kocam bana eziyet ediyordu. Yine para biriktirmesini bilmediğimi, böyle giderse asla bir yoldaşlar evine geçemeyeceğimizi haykırıp duruyordu. Biliyorum, ben gerçekten de kötü bir ev kadınıydım. Ama nasıl para biriktirebilecektik ki? İkimizin aylık kazancı 260 rubleydi. Bu para da ancak bir ödeme gününden ötekine yetişiyordu. Kendimi o kadar kötü hissediyordum ki sonunda kocama bir şey söylemeden bir gün izin alıp Kirov adasına gitmeye karar verdim. Sadece kafamı dinlemek, yeşilden başka bir şey görmemek, suyu ve gökyüzünü seyretmek istiyordum. Beni kendime getirecek tek şey buydu. Hava da benim ruhsal durumuma tam uygundu. Devamlı değişiyordu. Bazen gökyüzü bulutlanıyor, hatta yağmur bile çiseliyordu. Bazen de güneş çıkıyor ve yağmur damlaları pırıl pırıl oluyor. İnsanın kalbi ısınıyordu. Kendime çalılıklara yakın, eğlenceli ve yiyecek satan yerler olmadığı için kimsenin yürümediği sakin bir yer buldum. Burası benim için ideal bir yerdi. Yalnız olmak istiyordum. Yere yıkılmış bir ağaç kütüğünün gövdesinin üzerine oturup kamışların arasından suyu seyretmeye başladım. Bir süre sonra da kızgınlığımın ve gergin halimin kaybolduğunu hissettim. İçimi hüzünlü bir sükunet kapladı. Böyle düşüncelerime dalmıştım ki mavi havacı üniforması içinde uzun boylu yakışıklı bir erkeğin bana doğru geldiğini gördüm. Ona hiç bakmadığım halde önümden geçerken beni dikkatle izlediğini hissettim. Tanrı'ya şükür geçip gidiyor diye düşündüm. Bir bana yaklaşma çabası eksikti şu anda. Aklımdan bunları geçirmeme bile fırsat kalmadan geri dönüp kararlı adımlarla bana doğru yürüdü. Hemen suratımı astım ve onu tersleyecek kelimeleri seçmeye başladım. Hafif bir Kafkas lehçesiyle "İyi günler Natasha. Çok ilginç ama günün birinde seninle karşılaşacağımdan kesinlikle emindim. Hatta bugün bile bunu düşündüm. Beni hatırlamıyor musun?" dedi. Başımı kaldırdım ve yüzüne baktım ve birdenbire çoktan unutulan bir gencin yüz çizgilerini hatırladım. "Amiran, sen misin?" "Evet." El sıkıştık ve ona yanımda oturması için yer açtım. "Anlat, nasılsın?" "Teşekkürler, iyiyim. Gördüğün gibi hava kuvvetlerinde evliyim. Şimdi de iki oğlum var ama yakında üç tane olacak. Karım çok güzel, görmek ister misin?" Bana gösterdiği fotoğrafta bebek yüzlü güzel bir Gürcü kadını ve iki tatlı ufak çocuk görünüyordu. "Ya sen Natasha?" "Ben de evliyim, çocuğum henüz yok. Kocam da yakışıklı ama şu anda yanımda bir resmi yok. Ama söyle Amiran, beni nasıl tanıdın? Gerçekten o kadar az mı değişmişim? Biliyor musun, seni uçarken gördüğüm zamanlar bu geçen yıllarda nasıl değişebileceğini hayal etmeye çalışırım. Pişmanlamış olacağından ve seni tekrar görünce bir daha bulutların üzerinden gidemeyeceğinden korkarım hep. Tanrı'ya şükür tıpkı eskisi gibisin. Sağ ol. Beni neden uçuş sırasında görüyorsun ve ben niye bulutların üzerinde yürüyorum?" diye şaşkın şaşkın sordum ve içimden de düşündüm. "Şimdi bana aşkını anlatmasa bari. Tanrı korusun." "Çok basit," dedi gülerek. "Orada yukarıda uçarken sık sık hayatımı düşünürüm, yaşadığım güzellikleri ve sevdiğim insanları. Gökyüzü insanda bu duyguları uyandırır. Güneş batarken daima Natella'mın minik oğullarımıza yatağa götürüşünü ve onlara ninni söylemesini görürüm. Karımı her gün görürüm ama bazen de geçmişte sevdiğim insanları görürüm. Seni örneğin, benim ilk aşkımı. Beni nasıl görüyorsun? Tıpkı o zamanlar olduğu gibi genç, neşeli, tasasız. Bana el sallıyorsun. Bir buluttan aşağı zıplıyor ve benim pencereme çok yakın bir yerde gökyüzünde uçuyorsun. Bana gülüyorsun ve şakalar yapıyorsun. Selvi ağacının üstünde benden yükseğe tırmandığın zaman benimle nasıl alay ederdin hatırlıyor musun? Ve benim yakınımdan tehlikeli bir bulut geçecek olsa seninle tanıştığımız o ilk günümüzdeki gibi dalgalarla boğuşman gözümün önüne geliyor hemen. Seni kurtarmam gerekmişti hani hatırlıyor musun? Tabii ki hatırlıyorum. Peki daha nasıl görüyorsun beni? Bazen yüzünü sisler arasında görüyorum ve seni çok az tanıyabiliyorum. Çünkü yıllar geçince değişip değişmediğini bilmiyordum. Ama gelecekte seni şimdi olduğun gibi göreceğim. Ne kadar ilginç Amiran. Genç bir delikanlıyken de romantiktin ama şimdi gerçek bir şairsin. Lütfen bu tür hülyalara ancak gökyüzündeyken izin vardır. Yukarıda bulutların üzerinde rüyalarını gördüklerin çok mu? Tabii, tam bir harem. Yeryüzünde tek kişiyi, Natella'mı seviyorum ama yukarıda gökyüzünde beni sevenlerle, benim sevdiklerimle sarılı etrafım. Hatta yolda yanımdan bir kez geçip giden ve aklımda kalan güzel kızlar bile orada. Ama seni diğerlerinden daha sık görüyorum. Hemen hemen her uçuşta. Amiran'a gözlerimi kocaman kocaman açarak baktım. Hiç haberim olmadan bir başka dünyada bir başkası için var olduğuma bir türlü inanamıyordum. Peki o zamanlar yazdığım o aptal mektupla seni nasıl yaraladığımı da görüyor musun? Hayır Natasha, böyle bir şeye gökyüzünde yer yoktur. Madem öyle, benimle bizim eve gelip kocamla tanışmak istemez misin? Kızma ama Natasha, bunu da istemiyorum. Seninle burada ayrılacağız. Seni bundan sonraki uçuşumda göreceğimden eminim. Yalnız büyümüş Natasha bir bulut üstünde mahzun mahzun oturacak, bana gülerek el sallayacak ve uzaklaşacak. Birbirimize veda ettik ve ayrıldık. Belki de bir daha hiç görüşmeyeceğiz ama Amiran beni çok mutlu etti. Bazen mutsuz olduğumda ufak tefek şeyler veya herhangi bir şey beni üzdüğünde kendi kendime düşünüyorum. Boş ver Natasha. Onlar senin şu anda belki de bir bulut üzerinde yürüdüğünü ve birinin seven gözlerle seni izlediğini ve ona selam vermeni beklediğini bilmiyorlar. Ve düşüncelerimde Amiran'a göz kırpıyordum. Beni hiçbir şey sarsmıyor artık. İşte bana böyle bir mutluluk armağan etti bu gençliğimin unutulan Gürcü gençlik aşkı. Bunu çok iyi anlıyorum Natasha dedi Valentina. Sana mutluluğun hediye olarak verildi. Ben ise aksine mutlu olmayı öğrenmeye mecbur kaldım. Anlatayım mı? Tabii dedi İrişka. Hepimiz nasıl mutlu olunur öğrenmek isteriz. Senin buna çok ihtiyacın var ya İrişka. Sen mutluluğu hisseden bir insansın zaten dedi Emma gülerek. Ama biz zavallı bahtsızlara bunu muhakkak açıklamalısın Valentina, lütfen. 28. ayrımın sonu. Sayfa 317.